Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu programda her hafta olduğu gibi maziye küçük bir yolculuk yapacağız. Değerli dinleyiciler, geçmiş günleri usta kalemiyle ve parlak ifadeleriyle anlatan Ercüment Ekrem Talun'un hatıralarına zaman zaman programlarımızda yer veriyoruz. Bu hafta da yine Ercüment Ekrem Talu'ya sözü bırakacağız. Eski İstanbul'da kadın hamamlarını anlatıyor Ercüment Ekrem Talu. Vaktiyle kadınların en büyük eğlencelerinden birisi hamam alemiydi. Çünkü hanımlar eskiden umumiyette dört duvar arasında yaşarlardı. Kocasına karılık, evlatlığına annelik yapardı. Evin hanımıydı. Ve hanımlar bir eğlence için, bir istirahat için işten bunaldıkları zamanlarda soluğu çarşı hamamında alırlardı. Bu sadece halk kadınına mahsus değil, konaklarında, yalılarında birkaç kurnalı, kubbeli, tepe camlı, külhanla ısınır hususi hamamları bulunan kibar hanımefendiler de bu eğlentilere çok rağbet gösterirlerdi. O zamanlar değerli dinleyiciler, her evde büyük hamam yoktu. Küçük gusülhaneler vardı evlerde, gusül abdest almaya mahsus, ama büyük hamamlar, kurnalı, külhanlı büyük hamamlar ancak konaklara ve köşklere mahsustu. Bu sebeple evinde hamamı olmayan hanımlar ve beyler haftada bir mutlaka mahallelerindeki veya çarşıdaki hamama giderlerdi. Evlerinde hamam olan zenginler, konak köşkte oturanlar dahi sırf sosyaliteleri artsın diye çarşı veya mahalle hamamlarına rağbet ederlerdi. İstanbul'un semt semt kimi suyu, kimi temizliği ve ferahlığı, kimi ana ve natırlarının ustalarının terbiyesi, neşesi, tecrübesi ve türlü marifetleriyle ün salmış birçok hamamları vardı. Ekserisi gündüzün kadınlara hasır ve tahsis edilirdi. Bazıları ise erkekler için ayrı, kadınlar için de gene ayrı kısımları ihtiva eden çifte hamam şeklindeydi. Bu çifte hamamların kadınlara mahsus kısmının kapısı mutlaka yan bir sokağa açılırdı. Müşteriler oraya çekinmeden, sıkılmadan girip çıkabilirlerdi. Az çok kibar, içtimai mevki sahibi bir aile çarşı hamamına gitmeye karar verdi mi, 2-3 gün evvelinden teklifsiz birkaç ahbaba da haber gönderilir, o gün için onlar konağa davet edilirdi. Sabahleyin erkenden kalfalar, yani konak hizmetkarları, bohçaları hazırlarlardı. Her birinin içine birer ipekli futa, Bursa içi birer peştemal, birer silecek, birer tane baş, yüz ve ayak havlusu, birer lif ve hamam kesesi, kenarları oyalı birer yemeni, saçlar, avuçlar ve tırnaklar için kına, kaşlar için rastık, birer kalıp kuru girit sabunu, tarak, ayna ve bir de gümüş yahut ki fakfon tas konurdu. Sedefli çuhalı nalınların ise ayrı torbası vardı. Gene başka bir bohçaya temiz birer kat çamaşır da yerleştirildikten sonra bunlar konağın ayvaz tabir edilen ve mutlaka Vanlı, Erzurumlu, Haçinli bir Ermeni olması icap eden adama verilir, önden hamama gönderilirdi. Thank you. Ayvazın hangi kapıya mensup bulunduğunu bilen hamam ustası derhal emirler verir, birazdan teşrif buyuracak hanımefendiler için üst kattaki camekanda bir soyunma yeri, hamamın içinde de bir halvet yeri hazırlatırdı. Yıkandıktan sonra belki canları isterse diye hamam vefada, şehzade başında, vezneciler veya civarında bulunuyor, mevsim de kışa rastlıyorsa boza, Aksaray'da, divan yolunda, Firuze Ağa'da, Ağ hamamında ise turşu ısmarlar ve hazır bulundururdu. Hamam alelade yıkanmak, aynı zamanda vakit geçirmek maksadıyla gidildiği gibi hamam hayatın muayyen safhaları ile de alakadar bulunurdu. Bir kız kocaya varacağı zaman düğünden bir iki gün evvel gelin hamamına götürülürdü. Kezalik loğusalar için merasimle kırk hamamı yapılırdı. Loğusalar çocuk doğurduktan sonra 40 gün tamam olduktan sonra hamama giderlerdi. Buna kırk hamamı denirdi. Bu hamamlar bilhassa pek eğlenceli olurdu. Gelin hamamı düğünden iki gün evveline, yani salıya rast getirirdi. Çünkü düğün perşembe günü olurdu. Gelin perşembe günü indirilir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece zifaf vaki olurdu. İşte gelin hamamı da salıya denk gelirdi. Bu gelin hamamı alemine güvey tarafının hemen hemen bütün kadın akrabası ve hatırlı ahbapları davet olunurdu. Kız hamama onlardan hepsinden önce gider, gelenleri birer birer karşılar, izaz ve ikram ederdi. Herkes tamam olunca içeriye sıcağa girmeden evvel dış avluda soğuklukta toplanılır, kızın başına bir çarşaf tutulur, kendisine avlu tavaf ettirildikten sonra hep beraber içeriye girilirdi. Burada türküler, alalaheyler, kahkahalar kubbeyi çınlatırlar, kız türlü türlü takdir sözleri, maşallahlar, barekallahlar arasında yıkanır, müteakiben kurnanın içine elmalar, çilparalar, çöre otu ve üzerlik atılır. Natıra, hamam anasına münasip bahşişler verilir. Meclisi şenlendirmek için celbolunan çengilere de paralar verilirdi. Kırk hamamı da aynı suretle bir eğlence vesilesiydi. Burada da çengü çigane ile kınalar yakılır, rastıklar çekilir, türküler, maniler söylenir, şen kahkahalar atılırdı. Loğusa yıkandıktan sonra kendisini doğurtan ve davetliler arasında bulunan Ebe Hanım, onun belini geniş bir kuşakla sıkar, hamamdan çıkacağı sırada da elini 40 defa içine batırarak kırkladığı bir tas suyu loğusanın başından dökmeyi ihmal etmezdi. Ergen evlat sahibi olan bazı kadınlar çarşı hamamlarına kendilerine gelin seçmek için giderlerdi. Orada kurna başında gözlerine kestirdikleri herhangi bir tazeyi yanındakilerden sorar, soruştururlar. Eğer sahipsiz ise, yani nişanlısı veya kocası yok ise Allah'ın emriyle kendisine talip olurlardı. Tabii hamamda görülüp de beğenilen kızın artık evlendikten sonra meydana çıkacak herhangi bir kusuru olamazdı. Kaynana boy boz, endam billur gibi vücut, asma kabağı gibi kollar, sürahi gibi bilekler, böyle uzun uzun tenini, efendim kokusunu övdüğü gelini, metü sena ettiği gelini kaynana beğendikten sonra mahdumun ne haddine ona itiraz etsin? Annenin beğendiği kadını evlat gözü kapalı alırdı. Mahalle karıları için hamam daha geniş ölçüde bir cümbüş yeriydi değerli dinleyiciler. Onlar oraya sanki Hıdrellez'de kağıthaneye gider gibi giderler, dolmalar, söğüşler, helvalar götürür, göbek taşının üstüne bağdaş kurup, tepe camlarından kapların içine damlayan buhar suyundan tiksinmeyerek boyunu atıştırırlardı. Bir yandan da şunun bunun hakkında yapılan dedikodu yüzünden bazen aralarında kavga çıktığı, birbirlerinin kafasına takunya, nalın tas fırlattıkları da olurdu. İşte o zaman güçlü kuvvetli hamam anaları müdahale eder, onları bellerinden kavradıkları gibi dışarıya soğukluğa atarlardı.
Ansızın bakıp geçti, gönül penceresinden ansızın bakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim, niçin yarın bıraktın, neden bırakıp geçtin? Niçin yarın bıraktın, neden bırakıp geçtin? Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin, bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Bir bahar seli gibi yolundan akıp geçtin. Bir bahar seli gibi yolumdan akıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Yeniden yakıp geçtin. geçtin, yeniden yakıp geçtin.
Değerli dinleyiciler, Fransız edibi Claude Farrer bir Türk dostudur. Birkaç defa Türkiye'yi ziyaret etmiş ve Türkiye hakkındaki intibalarını müteahhit kaleme almış ve çok konferanslarında da anlatmıştır. Claude Farrer, enteresan müşahedeleriyle, tatlı kalemiyle eski İstanbul hayatını güzel tasvir edenlerdendir. 1922 senesinde Paris'te verdiği bir konferansta 1902 senesinde İstanbul'a gelişini ve o zamanki İstanbul'u anlatmış, tasvir etmiştir. O konferansında anlatmış olduğu hatıralarını bugün hep beraber dinleyelim. Fransız bandıralı Le Sahalien yolcu vapuru bizi Marsilya'dan İstanbul'a 8 günde götürdü. Napoli'yi gördüm, Atina'yı gördüm. Vapurda İzmirli bir Rum kadını tanıdım. Çok güzel, fakat çok uçarı bir kadındı. Seyahatimizin 6. günüydü ki nihayet bir Türk'le konuşabildim. Bu Claude Farrer'in ilk seyahatidir. Bundan sonra 2 kere daha seyahat etmiştir. En son seyahati 1920'lerde olmuştur. Güvertede güneşin batmasını hem hayranlık hem de dikkatle seyrediyorduk. Ben boş bulundum, her batılının kırdığı potu kırdım, haremden bahsettim. Mesela İngiltere'de gömlekten konuşmak ne kadar ayıpsa, doğuda da kadından bahsetmek o kadar ayıptır. Fakat konuştuğum Türk irkilmedi. Çünkü bu bahsin ayıp olduğunu bilmediğimi biliyordu. Bana haremin artık bizim anladığımız manada bir yeri kalmadığını anlattı. Her ne kadar şeriat bir erkeğe 4 kadına kadar evlenmek izni veriyorsa da İstanbul'da 4 kadınla erkek yok gibidir. 4 kadınla evlenmek çok pahalıya mal olduğu için ve aralarında adalet etmek de müşkil olduğundan erkekler tek kadınla iktifa ediyorlar dedi. Bu bakımdan İstanbul ile Paris arasında fark yoktur. Kadın hürriyeti bakımından da Paris ile İstanbul arasında pek büyük fark var denemezdi. Türk kadını yüzünde ince bir peçeyle sokağa çıkmakta serbestti. Arkadaşlarına çaya gidiyor, evinde çay veriyor, yalnız erkek misafir kabul edemiyor, yakın akrabalarından başka erkeklere açık başla görünemiyor, sokakta erkekle konuşmuyordu. Ertesi sabah erkenden Marmara'ya girdik. Güvertede bulunanlar görünen camilerin isimlerini söylüyorlardı. Fatih, Sultanahmet, Ayasofya, Nur Osmaniye. Biri yanıma yaklaştı. Ne kadar güzel değil mi dedi. Evet dedim, çok güzel. İstanbul'un bütün evleri ahşaptı. Çatıları kırmızı kiremitle örtülüydü. Aynı zatı gene sordu. Bu manzara neye benziyor? Neye dedim. Yanlarına kalemler konmuş hokkalara dedi. İstanbul uzaktan ve dışarıdan harikuladedir. Fakat içi o kadar temiz değildir. İstanbul, Akdeniz'le Karadeniz'i birbirine bağlayan Boğaziçi'nin sağ kenarına kurulmuştur. Sol kıyısı Asya'dır, Üsküdar'dır. Üsküdar 50-60 bin nüfuslu bir şehirdir. İstanbul'un nüfusu 1 milyondan fazladır. Şehri Haliç ikiye ayırmaktadır. Haliç'in kuzeyi eski İstanbul, Bizans'tır. Güneyi Galata, Beyoğlu, Taksim denen Avrupa'yı mahallelerdir. İstanbul'da 700 bin Müslüman nüfusu vardır. Beyoğlu, Galata ve Taksim'in nüfusu 400 bindir. İşte ben bu şehre çıktım. Her taraf ağaçlık ve bahçeydi. İstanbul'da hurma ağacı yoktur. İstanbul'un büyük hurma ağaçları gölgesinde uyukladığını söyleyen Teofil Gautier'e de inanmayın. O herhalde İstanbul'u Merakeş'le karıştırmış olacak. İstanbul'da çınarlar var, serviler var. Dünyanın en güzel üzümlerini yetiştiren bağlar ve bizim memleketimizdeki ağaçlar var. Köyne gemimizi demirledikten sonra etrafıma bir kere daha baktım ve o kadar çok minare gördüm ki saymaya başladım. Hatırlıyorum, 286 minare saydım. Cami kubbeleriyle minarelerinin ihtişamı yanında evler gözümde daha da küçülüyor, ufalıyor, birbirlerine katılıyor ve her yandaki yeşillikler içinde sanki kayboluyordu. Müzik Karaya çıktım. İlk hissim şu oldu. Herkes az çok Fransızca biliyordu. Belki 20 defa yolumu sordum. 20'sinde de aşağı yukarı anlayabileceğim şekilde cevap aldım. İlk hayal kırıklığına Fransız elçiliğiyle konsolosluğunda uğradım. Kimseler yoktu. Yalnız kapıcılar vardı. Onlar da Fransızca bilmiyorlardı. Beyoğlu'ndan Galata'ya doğru indim. Köprüye geldim. Türkler bu köprünün öbür tarafında oturuyorlardı. Beyoğlu'ndan İstanbul'a tahta bir köprüden geçiliyor. Geçmek için köprünün iki başında bekleyen memurlara 10 para veriliyordu. Ben de 10 para verebilirdim. Fakat 800-900 metre boyundaki köprü gözüme çok uzun göründü. Ve İstanbul tarafını gezmeyi başka bir güne bıraktım. Sonradan öğrendim. Beyoğlu'nda oturan Hristiyanların, bilhassa Hristiyan kadınların çoğu asla Türk ve Müslüman İstanbul'una geçmiyorlardı. Yalnız dini ayine iştirak çağına gelen çocukları, o da yılda bir kere ve ne olur ne olmaz Türk mahallelerinde insan başına ne geleceğini bilemez düşüncesiyle tedbirli davranarak, kapalı arabanın camlarını ve perdelerini sıkı sıkı kapayarak patikhaneye götürüyorlardı. İşte öyle değildi aslında tabii, fakat Claude Ferrer bile propagandanın tesiri altında kalmış. Çünkü sur içindeki, yani Türk ve Müslüman İstanbul'u dediği İstanbul'da bile o zaman 100.000'i bulan bir Rum Ortodoks ve Ermeni nüfusu ve Yahudi nüfusu vardı. Balat mesela Yahudilerin çokça bulunduğu bir yerdi. Fener Rumların çokça bulunduğu bir yerdi. Samatya Kumkapı Rumların çokça bulunduğu bir yerdi. Aynı şekilde Ermenilerin. Rumlar ile Ermeniler Türk ve Müslüman İstanbul için fena bir propaganda yapmaktadır. Ne yazık ki Avrupalılar da bunlara kanmaktadır, diyor Claude Ferrer. Bir gece Büyükelçilik'te yemek yiyorduk. 25 yıldır İstanbul'da yaşamış olan ve Türkçe bilen baş tercüman, sofrada bulunmakta olan Pierre Loti ile benim önümde, İstanbul tarafında güneş battıktan sonra tek fener yanmadığını ve gidip gelmeleri durdurmak için zincirler gerildiğini söyledi. Pierre Loti ile hayretle birbirimize bakıştık. Çünkü geceleri her ikimiz de el ele verip İstanbul tarafına gidiyor, en uzak camilerin avlularındaki kahvelerde oturup kahve ve nargile içiyorduk. Sokaklarda fenerler yanıyordu ve hiçbir yerde gerilmiş hiçbir zincir yoktu. Pierre Loti ile beraber gece yarısına doğru Fatih'ten Beyoğlu'na yaya çıktığımızda olmuştu. Fakat Fransa Büyükelçiliği baş tercümanı istediği gibi anlatabilirdi her şeyi. Çünkü İstanbul tarafına geçen, o tarafı gören bilen yoktu. İstanbul çok az tanınmış bir şehirdir. İlk defa İstanbul'a yerleşmiş bir kadın ahbabımla dolaştım. Köprünün öbür başında Eminönü'nde buluştuk. Yerlerde salata kabukları, havada lahana kokusu vardı. Gelip geçenler hem birbirlerini hem beni itip kakıyorlar, avaz avaz haykırıyorlardı. Her yer hammal doluydu. Bu muhakkak ki hakiki İstanbul değildi. Limana, köprüye, Galata, Beyoğlu ve Avrupa'ya henüz yakındım. Yürüdük. Sağımıza gelen ilk sokağa saptık. Anlattığı yer sebze halidir değerli dinleyici, onun için öyle. Sağımıza gelen ilk sokağa saptık, diyor Claude Ferrer. Etraf huzur ve sükun içindeydi. Üzerlerinden yere doğru incir dalları sarkan iki duvar arasında yol alıyorduk. Tavuklar eşiniyor, incir ağaçlarının aralarında evler vardı. Cumbaların kafes üstü kısımları beyaz, tertemiz patiska perdelerle kapanmıştı. Bir kedi ürkmeyerek bize bakıyordu. Güneş altında köpekler uyuyordu. Burası mı başşehir? Burası adeta büyük bir köy, dedim. Yol arkadaşım, İstanbul harikulade bir köydür, dedi. Bol havalı, bol güneşli, sessiz, sakin bir köydür. Şu ağaçlara, şu evlere, şu duvarlara bakınız. Burada her şey istediği gibi, istediği yerde biter. Burada cephe, sıra, yeknesaklık, can sıkan hiçbir şey yoktur. Şehrin kalabalık bir semtine varmak için en az 1-2 saat yürümek lazımdır. Daha yürüdük. İki yana ahşap evlerle kapanmış, gün görmez, rüzgar ezmez bir sokağa girdik. Ve bu sokaktan çıkınca önümdeki manzaranın karşısında donup kaldım. bir meydana çıkmıştık ve önümde bir mermer ve taş dağı vardı. Bu dağın taşları, mermerleri muazzam bir mücevher gibi işlenmişti. Süleymaniye Camii, Türk mimarisinin inci ve pırlantası. Arkadaşım Lady Falkland gülerek, eğer patentalı bir tercüman olsaydım, sizi buraya getirecek yerde Ayasofya'ya, Bağbali'ye, Sultanahmet Meydanı'na, en sonra da Kapalı Çarşı'ya götürürdüm dedi. Yeşil peçeli İngiliz kadınları, kirli sakallı Almanlar görür, geçen yıl Trabzon'da imal edilen Timurlenk'in atının hakiki semerini satın alırdınız. Ve bütün gününüz Beyoğlu'ndan çok daha çirkin, ortasından tramvay geçen kaldırımlarını çiğner dururdunuz. Ama ben size bunu göstermeyi tercih ettim, dedi. Meşin muhteşem kapı örtüsünü kaldırdık, camiye girdik. Tek tük namaz kılanlar vardı. İki küçük kız çocuğu şaka diye kavga ediyorlar, seccadelerin üzerinde yuvarlanıyorlar, uzun beyaz sakallı imam da onları seyrediyordu. Lady Falkland'ın rehberliğiyle bütün camileri, türbeleri, şehrin ıssız mahallelerini gezdim ve dolaştım. Tam 18 ay Pierre Loti ile beraber Eyüp ve Fatih kahvelerinde 5 para mukabili kahve, 10 para mukabili nargile içtik. Size İstanbul'un bir hususiyetini anlatayım. İstanbul asırlarca serseri köpeklerin sığındıkları şehir olmuştur. İstanbul'da köpek sayısının 80 bini bulduğu görülmüştür. İstanbul köpekleri kuduza dayanamazlar. Kuduza yakalanan İstanbul köpeğine felç gelir ve kimseye saldıramadan, ısıramadan ölür. Sokakların temizliğine de az çok yardımları dokunur, süprüntüleri yerler. Bunun için köpek İstanbul'da rahat yaşar. Onlara kimse ilişmez. Hatta birçok evler onları besler ve üstelik de kapı önlerine çamşaklar içinde su bırakırlar. İşin asıl garibi, Müslümanlıkta köpeğin mekruh oluşudur. Köpeğe sürünen yıkanmadan namaz kılamaz. Köpeğin ağız dokundurduğu kaptan yemek yenmez. Türkler iyi insandır. Hiçbir ecnebi, hiçbir memlekette, Türkiye'de olduğu kadar kendi keyfine buyruk hür yaşayamaz. Türkler az konuşurlar. Buna mukabil Türk düşmanları çok gevezedir. Yalanı silah diye kullanmasını bilenler için gevezelik çok korkunç bir haslettir. Türkler hiçbir zaman Avrupa'ya hitap etmesini bilmemiş, hele Amerika'ya hiç hitap edememiştir. Bunun için düşmanları ona istedikleri gibi iftira edebilmişlerdir. Türk düşmanlarının parası vardır, para da her şeyi yapar. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Ercüment Ekrem Talun'un ve Claude Farrer'in, Fransız edibi Claude Farrer'in hatıralarını sizlerle paylaştık. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.